Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İttiba tevhidinde 16. başlığımız, şeriat koyucunun hakkında sükut ettiği her şey affedilmiştir. Hiç kimsenin onu haram, farz, müstahap veya mekruh olduğunu söylemesi helal değildir. Bu kaideyi Muhammed bin Abdülvehhab rahimeullah Erba'a kavaidun tedurul ahkam aleyha adlı risalesinde zikretmiştir. Yani hükümlerin etrafında döndüğü 4 temel kaide adlı risalesinde. Bu kaide eşyada asıl olan ibahadır ve eşyada asıl olan tevakkuftur şeklinde de zikredilir. Yani eşya ile kastedilen burada dinle ve ibadetle alakası olmayan dünya ile ilgili konularda asıl olan onun hakkında sükut etmektir. Yani o konuda şeriat bize bir hüküm bildirene kadar, kitap veya sünnet nasları hüküm bildirene kadar bizim ona illa hüküm tayin etme mecburiyetimiz olmadığına dairdir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 101. ayetinde şöyle buyurmuştur mealen: ey iman edenler! Açıklandığı zaman size kötü gelecek şeyler hakkında soru sormayın. Zira Kur'an'ın nazil olduğu sırada onlar hakkında soru sorarsanız size açıklanır, o da size zor gelir. Halbuki siz sormazdan önce Allah sizi onlardan affetmişti. Allah çok bağışlayıcıdır, ceza vermekte de aceleci değildir. En'am suresi 119. ayeti: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Bu ayette Allah Azze ve Celle geçtiğimiz hafta En'am suresinin 121. ayetini de açıklarken belirttiğimiz gibi Allah'tan ve Resulünden bir delil olmaksızın helali haram sayan bir kavmi, topluluğu kınıyor. Nitekim Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste, Allah Azze ve Celle, kutsi hadiste, ben diyor kullarımı hanifler olarak yarattım. Fakat şeytanlar onlara geldiler ve onları bu sağlam dinden kopardılar. Ve onlara helal kıldığım şeyleri haram kılmalarına sebep oldular. Hatta bu bahire, sahibe denilen hayvanların da bu sebeple müşrikler tarafından haram kılındığından bahsedilir. Yani onlar bir hayvanı işte bu putlara adaktır gibi ona adıyorlar. Hayvan serbestçe dolaşıyor, kimse dokunamıyordu. Bir çeşit kutsallık atfediyorlardı ve ona dokunmayı, hatta binmeyi, yemeyi, onun etinden faydalanmayı, böyle şeyleri kendilerine haram kılmışlardı. Bunun benzerleri tarihten beri yani toplumlarda ola gelmiştir. İşte Şanlıurfa'da Balıklı Göl denilen yerde bir hurafeye, bir efsaneye dayanarak işte oradaki balıkların işte güya İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşte balığa dönüştürüldüğünü, dolayısıyla bunlar yemenin caiz olmadığı şeklinde değişik inançlar yerleşmiştir. Bunun gibi şeyler insanlarda şayet kitabı ve sünnete delillerle hareket etme hususunda gaflet edilirse bunun gibi şeyler demek ki toplumlarda çabukça yayılabiliyor. Nahl suresi 116. ayetinde şöyle buyrulur: dilleriniz yalana alıştığı için bu helaldir, şu haramdır demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremezler. Yine Nahl suresi 35. ayetinde mealen: ortak koşanlar, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şey tapmazdık ve onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Yani Allah Azze ve Celle bu ayette, Nahl Suresi 35. ayetinde, şirk koşanların sadece Allah'tan başkasına kulluk, ibadet sergilemeleriyle değil, Allah'ın dışında Allah'tan bir delil olmaksızın bazı şeyleri haram kılmaları sebebiyle de ortak koşmuş olduklarını bildiriyor. En'am Suresi 151. ayet, de ki, gelin Rabbinizin size neyi haram kıldığını okuyayım. Yani nereden okuyayım? Kitaptan, vahiyden okuyayım. İşte bu ayetler ve zikredeceğim birkaç ayet daha var. Bunlar helal, haram gibi hükümlerin ancak kitap ve sünnet delilleriyle olabileceğini, bunun dışında sükut etmek gerektiği hususunda açıktır. Yunus 59. ayetinde Allah'ın size indirdiğinin bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldığınızı görüyor musunuz? Size Allah mı izin verdi, yoksa Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Yani Allah'tan ve Resulünden bir delil olmaksızın helal ve haram hakkında konuşanlar işte bu ayetinde tehdit altına girerler. Yine En'am 150. ayeti, de ki haydi Allah şunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Kalem 36-37. ayetleri, ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da oradan mı okuyorsunuz? Evet, bu ayetler hüküm yetkisinin Allah Azze ve Celle'de olduğuna ve bunun da ittiba tevhidinin kaçınılmaz bir gereği olduğuna, yani hüküm sadece vahiy ile gelir, helal haram gibi hükümler. Buna delalet eden hadislere gelince Ebu Salebe el-Hoşeni radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle bir takım farzlar kılmıştır. Onları zayi etmeyin. Yani bunları yerine getirin, haklarını kaybetmeyin. Bir takım sınırlar koymuştur, onları aşmayın. Bazı şeyler hakkında da unuttuğu için değil, merhametinden dolayı susmuştur, onları da araştırmayın. Bu hadisi Darekutni, Taberani, tarihinde Hatip, Sünen'de Beyhaki, Hilyetül Evliya'da Ebu Naim rivayet etmişler. Şeyh Elbani Gayetül Meram adlı risalesinde hasen olduğunu söylemiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyler helal, haram kıldıkları da haramdır. Hakkında bir şey söylemeyip sustuğu şeyler de affettiği şeylerdir. Allah'tan afiyet dileyin. Çünkü Allah hiçbir şeyi unutacak değildir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meryem suresi 64. ayetini okudu. Senin Rabbin unutkan, unutucu değildir. Bu hadisi de Bezzar Müsned'inde, Hakim el-Müstedrek'te, Beyhaki'de, Sünen'inde rivayet etmişlerdir. Selman radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, helal Allah'ın kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram ise Allah'ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hakkında sükût edilen şeyler de affettiği şeylerdir. Bu hadisi de Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim ve Taberani rivayet etmişlerdir. Bu hadiste açıkça anlaşıldığı gibi dinde hakkında nas varid olmayan meseleler hakkında şahsi görüşle veya kıyasla hüküm vermek yasaklanmıştır. Eğer bir kimse hakkında nas bilmediği bir meseleyle karşılaşırsa bilmiyorum demesi gerekir. Yani illaki ona helal, haram, farz, vacip, müstahap gibi bir hüküm icat etmesi gerekmez. Bilmiyorum demesi gerekir. Biliyorsa kitaptan ve sünnetten delil olması gerekir. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anhuma'ya kurban kesmek vacip midir, sünnet midir diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesti, müminler de kestiler cevabını vermiş. Muhatabı ısrarla hükmünü sormuştur. Birkaç sefer tekrarlıyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma her seferinde bu aynı şeyi tekrarlıyor. En sonunda diyor ki, be adam anlamıyor musun? Allah Resulü kurban kesti, müminler de kestiler. Burada bitiriyor. Yani kurban kesmek vaciptir veya sünnettir ifadesi çünkü hadislerde gelmemişti. Sahabelerde böyle bir şey icat etme, böyle bir hüküme içtihad edip de çıkarma gereksinimi duymuyorlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. İnsanların belki yanıldıkları hususlardan birisi bu. O Resul, Peygamber aleyhissalatü vesselam, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis, habis olan şeyleri de haram kılar. Araf suresi 157. ayet. Bazı kimseler bu ayete dayanarak kendi temiz gördükleri şeyi helal kapsamına, habis gördükleri şeyleri de haram kapsamına almakta, bu tayini de kendileri yapmaktadırlar. Halbuki ayet hüküm değil, haber ayetidir. Yani o Resul neyi haram kıldıysa siz temiz zannetseniz de o pistir. Neyi de helal kıldıysa siz pis zannetseniz, pis görseniz dahi o temizdir. Tıpkı devenin sidiği gibi. Yani düşünün, Urane kabilesinden bazı insanlar Medine'ye geldiği zaman Medine'nin havası yaramıyor onlara ve hastalanıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara deve sidiği içmelerini emrediyor. Bakın insanlar bugün işte buna habis, pis diyebilirler. Ama neyi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam temizledi, neyi helal kıldı, biz bunu temiz görmek zorundayız. Aynı şekilde mesela bugün bazı sünnet inkarcıların yaptığı gibi, ya sizin peygamber anlayışınız, peygamberi pis gösteriyor diyorlar, böyle iddia ediyorlar. Sebebini sorduğunda işte bu dağ kuyusu hadisi diyorlar. Bu dağ kuyusu kadınların hayız bezlerini attıkları, içerisinde bazen hayvan düşüp de şiştiği bir kuyu. Buradan abdest almayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam caizdir, bunun suyu temizdir diye belirtiyor Ebu Davud'un sünneninde gelen hadis-i şerifte. Şimdi burada akıllarıyla yaklaştıkları için işte bu ayeti de getirip işte peygamber pis şeyleri haram kılar, temiz şeyleri helal kılar diyerek kendi akıllarını bu konuda rehber edinip temizi ve pisi kendileri tayin etmeye kalkışıyorlar. Dediğimiz gibi bu ayet haber ayetidir, hüküm ayeti değildir. Yani haber ayetiyle hüküm ayeti arasında fark vardır. Haber, bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında bir haber. Onun özelliği bildiriliyor. Şimdi, mesela idrar necis dinde. Ama meni necis değil. Bununla beraber idrardan dolayı abdest almak gerekirken, idrar çıkmasından dolayı, meni çıkmasından dolayı gusül gerekir. Dolayısıyla biz bu gibi meselelerde aklımızla hükmetmeyiz. Bilakis şeriat nasıl geldiyse buna tabi oluruz, itaat ederiz. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soğan, samırsak gibi çirkin kokan bazı bitkileri bu habis bitkilerden yiyen bir daha mescide gelmesin buyuruyor. Bunun üzerine sahabelerden bazıları haram kılındı, haram kılındı diye bağırışıyorlar. Aralarına böyle bir söz yayılıyor. Yani Allah Resulü habis dedi ya, yani Allah Resulü habis şeyleri haram kılar diyor ayette de. Haram kılındı zannına kapılıyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbede diyor ki, ey cemaat, Allah'ın bana helal kıldığı bir şeyi haram etmek benim elimde değildir. Şu var ki ben bu bitkilerin kokusundan hoşlanmıyorum buyurmuştur. Bunu Müslim Mesacit babında rivayet eder. Yani görüldüğü gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından da habis ifadesi işitilmesine rağmen bakın, bazı insanlar bu sözden iştihad ediyorlar. Peygamber habis dedi bu bitkilere ve haram kılındı diyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları uyarıyor. Yani kendi başınıza iştihad edip hüküm icat etmeye kalkmayın. Allah'ın bana helal kıldığı bir şeyi ben haram edemem diyor. Evet, aslında bu ve buna benzer hadis-i şerifler kitap ve sünnetin sınırlarında durmamız gerektiğini, fıkhın, fakihliğin, Allah'ın kuluna nasip ettiği anlayışın ancak bu olduğunu gösteriyor. Yani hiç kimse söyleyebilir mi? Sahabeler anlayışsızdı. Yani bunlar kafalarını çalıştırmamışlar. Kimse bunu söyleyemez. Çünkü insanların en hayırlıları onlar. Allah Azze ve Celle onları insanlar arasında seçilmiş bir ümmet kıldığını bildiriyor. Hadis-i şerif hakeza öyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi bildiriyor. Sahabeler mi? Allah benim için arkadaşlığa seçmiştir. Sahabeliğe seçmiştir diyor. Onlar seçilmiş insanlar. Kevni bir seçimle seçilmiş insanlar. Ve Allah'ı, Allah'ın kitabını ve onun Resulünü en iyi anlayan insanlar. Bu kapılar şayet açılırsa, yani halk arasında bir laf vardır. Bazılarına, kibirli insanlar için şöyle derler, işte küçük dağları ben yarattım gibi yürüyor. Yani bunu iddia eder gibi yürüyor. Biz şimdi, biz fıkhi meselelerde iştihad ederiz. Fıkhi meselelerde kıyas yaparız. Kıyasla, iştihadla helaller, haramları belirleriz diyen insanlar sanki işte büyük dağları Allah yaratır da küçük dağları biz yaratabiliriz demiş gibi olmuyorlar mı? Hüküm Allah'ın hakkıdır. Yani biz bir mekruha dahi aklımızla demek ki hükmedemiyoruz. O halde kulluk demek, kulluğu anlamak demek Allah Azze ve Celle'den gelen, onun Resulü yoluyla bize gönderdiği din neyse bu çizgilerin dışına çıkmamak. Bunu başaran kulluğu başarmıştır. Sahabeler bu yüzden hizada durdular. Sahabeden sonrakiler ise onlar mesela ilk önce bazı konularda iştihad etmeye kalktılar. Tabi döneminden bazı insanlar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmamış ama, sahabeler yapmamış ama tuttular taşlarla Allah'ı zikretmeye başladılar. İbn-i Mesud radıyallahu anh onları görünce mescidden kovuyor. Yaptıklarında ne kötülük vardı? Yani sonuçta Allah'ı zikretmek dinde olan bir şey. Biz de bunu, yani bu ibadeti yerine getirebilmek için şöyle bir yenilik koyalım buna. Bakın, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın onları kovmasının sebebi sırf bu taşlardan dolayı değil. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan dini çok iyi öğrenmişti. Alim sahabelerdendi. Genç, çocuklardan, delikanlılardan ama ilmi Allah Resulü'nden yutmuş, öğrenmiş talebelerindendi. Ve basiretli davranıyor. Diyor ki, böyle bu kadarcık bir delik açmak daha büyük yırtıkların habercisidir. Zaten kendi sözlerinde diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı okuyup da gırtlaklarından aşağı geçmeyecek bir topluluğu haber vermişti. Belki de siz onlardansınız diyor. Ve olayın ravisi diyor ki, Amr bin Selim'e, Nehravan Savaşı'nda Harcer'in safında bu İbn-i Mesud'un kovduğu insanları gördüm diyor. Karşı taraftaydılar. Harcer'in safında. Yani bu gibi meselelerde içtihada, yani kitap ve sünnet dışında başka yorumlara bir kapı açmak, bakın nerelere kadar götürüyor. Bugün işte kıyas, misal olarak söylüyorum, çok yaygın bir terim olduğu için. Kıyas diyorlar, akidede olmaz. Ama füruda olabilir. Veya içtihat. Şimdi Allah Azze ve Celle bir sonra
füruda derken amelde mi demek?
Füru ameli meseleler. Yani itikattan sonra gelen meseleler. Yani akide meselelerinde kıyas olmaz diyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Niye akide meselelerinde kıyas olmaz? Eğer şer'i bir hüccetse. Mesela siz Allah'ın kitabından kıyasa delil getireceksiniz. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Bu ayet işte kıyasa delildir diyeceksiniz. Sonra Allah'ın indirdiği bu delili akidede kullanmayacaksınız. Bu bir çelişki değil mi? Neden akidede kullanılmıyor? Din tamamlanmış çünkü. Peki din tamamlanmışsa füruda neden kullanıyorsunuz? Mesela helal, haram eksik mi? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiği din, helaller, haramlar yetersiz mi? Ve şu zikrettiğimiz hadislere dikkat edin. Allah Azze ve Celle unuttuğundan dolayı değil, ümmetime merhametinden dolayı susmuştur diyor. Siz de susun. Mesajı var burada. Siz de susun. Hüküm tayin etmeye kalkışmayın. Bakın bu mesele, yani uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi. Bakın bunlar üç tevhid. Bunların bizim bahsettiğimiz, dersini yaptığımız ittiba tevhidi esasında uluhiyet tevhidinin bir cüzü. Bir cüzü. Fakat o kadar çok ihmal yaygınlaşmıştır ki ittiba tevhidinin bunun biraz ön plana getirilmesi gerekiyor. İhtiyaç olduğundan dolayı. Mesela bunun delillerinden birisi, ittiba tevhidinin delillerinden bir tanesi sadece. İşte Ömer radıyallahu anh'ın Musa aleyhisselamın kavminden, İsrailoğullarından edindiği bazı defterlerle, evraklarla gelmesi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sinirleniyor ve diyor ki, kardeşim Musa dahi olsa benim şeriatıma, kitaba ve sünnete tabi olmaktan başka bir yolu yoktu diyor. Topuklarınız üzerinde geri mi dönüyorsunuz yoksa getirdiğimden diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani Musa aleyhisselam bile olsa Muhammed aleyhisselatü vesselam şeriatına dışına çıkamaz. Ömer radıyallahu anh dahi böyle bir şeyi hoş görse bu ondan kabul edilmez. Başkalarından hiç kabul edilmez. Ondan sonra Adi bin Hatim et-Tâi'nin kıssası, bu zat Mekke döneminde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendisine dini tebliğ ettiği zaman kaçıyor. O zaman ey Adi diyor, İslam'dan kaçma, girdiğine işte sen yakında bu dinin Kisra'ların, Kayserilerin saraylarını yıktığını göreceksin. Bu davet böyle ulaşacağını, hatta Hadramut'tan bir kadın bir çobanın kurtlarına, koyunlarına saldıracak bir kurt dışında hiçbir şey korkmadan, başka hiçbir şeyden korkmadan Kabe'ye kadar gelip rahatça gidebileceğini, bu kadar güvenliğe kavuşacaklarını yakında göreceksin diyor. Adi bin Hatim ihtimal vermiyor, kaçıyor, gidiyor. Hristiyan oluyor. Arap asıllı fakat Hristiyan. Daha sonra Medine dönemi vaki olunca, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Medine'ye hicret edince orada geliyor, Müslüman oluyor. Yeni Müslüman ve bazı eksikleri var haliyle. Boynunda altından bir haç ile geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu putu çıkar at ey Adi diyor. Ve ardından Tevbe suresi 31. ayetini okuyor. Onlar alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rabler edindiler diye. Hemen Adi bin Hatim diyor ki, yalan Resulü, biz onlara işte secde etmezdik. Neden Allah Azze ve Celle böyle diyor? Neden? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, onlar Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal saydıklarına siz de helal saymıyor muydunuz? Evet diyor. Allah'ın helal kıldığı şeyi onlar haram saydığında haram saymıyor muydunuz? Evet diyor. İşte onlar Rab edinmek budur diyor. Yani ittiba tevhidinin sarsılması, helali haram, haramı helal saymakla da oluyor. Şimdi bakın, bu misali bazen bazı şeyleri daha iyi düşünebilmek için zikrediyoruz. Şeytan bizim tevhid ehli kardeşimiz değil diyoruz. Neden? Mesela şeytanın uluhiyette bizle bir ittifakı var. Uluhiyet. Yani Allah'tan başka ilah bilmiyor. İbadet olarak Allah'tan başkasına ibadet etmiyor şeytan. Değil mi? Yani Allah'a ibadet ettiği zamanlarda da Allah'tan gayrına ibadet yönlendirmiş değil. Rabliğini zaten inkar edemez. Tek Rab olduğunu biliyor şeytan. İsim sıfatlarından da hepimizden daha iyi biliyor Allah'ın isim ve sıfatlarını. Yani şeytanla bu kadar tevhidle ilgili meselelerde ittifakımız olmasına rağmen şeytan bizim tevhid ehli kardeşimiz değildir. Bizi şeytanla ayıran şey ittiba tevhididir. Yani Allah'ın emri vaki olduğu zaman aklı terk etmek. Şeytan bunu yapmamıştı. Şeytan burada kaybetmişti. Yani Allah bir şey emretti. Adem'e secde et. Yani Allah dilediğini kıble tayin eder. İster bir taşı, Kabe'yi kıble tayin eder. İster Yusuf Aleyhisselam kıble tayin eder kardeşlerine yaptığı gibi. İsterse meleklere yaptığı gibi Adem'i Aleyhisselam'ı kıble tayin eder. Allah'ın emri olduğu zaman sen aklını terk edersin. Ama o terk etmedi. Buna kibir de diyebilirsiniz. Kibri de devreye girdi diyebilirsiniz. Aynı şey. Kibir, akıl ne derseniz artık. Sonuçta tevhidde, ittiba tevhidinde muhalefet etmişti. İttiba tevhidinin konularına işte bunlar giriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka Allah'ın dinini, şeriatını tebliğ eden, açıklayan, beyan eden kabul etmemek. Allah'ın kitabını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle anlamak. Helali haramı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerinden ibaret bilmek. Ve bunlara da ittiba etmek. Yüz çevirmeksizin ittiba etmek. Şimdi diğer bir madde, aralarını ayırmaksızın kitap ve sünnete birlikte müracaat etme gerektiği meselesi var. Bu konuda malumunuz çokça dillerde dolaşan, hatta çoğu yerde biz kitap ve sünnete davet ettiğimiz zaman ve yer yer mezheplerin dahi kitap ve sünnete muhalefet ettiklerini, bunları anlattığımız zaman hep karşımıza Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesi kıssasını örnek verirler. Bu kıssaya göre, Ebu Davud'da gelen rivayete göre ve Tirmizi'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada neyle hükmedeceksin diye sorar. O da Allah'ın kitabıyla. Onu da bulamazsan Resulünün sünnetiyle. Onu da bulamazsan İçtihad ederim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu tebrik ediyor ve Allah'a hamd ediyor. Ümmetinde böyle kimseler bulundurduğu için diyor. Bunun isnadı zayıftır. Haris bin Amr adlı bir ravi, zayıf bir ravisi var ve bu kimliği meçhul humuslu bir topluluktan diyerek rivayet eder. İsnad olarak böyle bir zayıflığı var. Metin olarak ise münkerdir. Münkerliğine biraz sonra geleceğiz. Zayıf da olsa delil olmaz mı? Eğer zayıf hadis delil olursa bakın şöyle de bir rivayet var. İbn-i Mace'nin 55 nolu rivayet veya 54 olabilir. Allah Resulü diyor Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde neyle hükmedeceksin dedi? Allah'ın kitabıyla. Sonra işte sünnet ile. Ey Muaz diyor, eğer bu ikisinde hüküm bulamazsan bana haberci gönder, bana sor diyor. Kendini hükmetmeye kalkma diyor. Eğer zayıf hadisle amel edilecekse bu daha uygun. Halbuki Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderilmesi kıssasında sahih olan Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri gibi işte onlara la ilahe illallah'ı anlat. Bunu anladıklar zaman Allah'ın kendilerine günde 5 vakit namazı emrettiğini bildir. Bunda sana itaat ettikleri zaman mallarının seçkinlerinden almamak şartıyla zekatı farz kıldığını Yani zenginlerinden alıp fakirlere vermek üzere Allah'ın kendilerine zekatı farz kıldığını bildir diye devam eden hadistir. Şimdi bunun metniyle ilgili sıkıntılara gelince Şeyh Elbani Rahimullah burada geçen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona sana bir dava geldiği zaman nasıl hükmedeceksin diye sorduğu soruya Muaz radıyallahu anh'ın Allah'ın kitabında olanlarla hükmederim demesi. Bunun hakkında şöyle diyor Şeyh Elbani Rahimullah. İbnül Cevzi hadisin sahih olmadığını açıklarken anlamı doğru da olsa bu hadis sahih değildir demiştir. Ben de derim ki Şeyh Elbani itiraz ediyor İbnül Cevzi'ye. Nas bulunmadığı zaman içtihat edilebileceği konusuyla ilgili olarak anlamı doğrudur. Bu konuda ihtilaf yoktur. Lakin sünnetin Kur'an ile beraber sınıflandırılması, sünnetin de Kur'an ile beraber indirilmiş olması ve bunlara karşı içtihadın konumu bakımından bu hadisin anlamı bana göre doğru değildir. Nitekim bu hadise göre kitap ve sünnetten bir nas bulunması halinde içtihat caiz değil gibidir. Yine kitapta nas bulunması halinde sünnetin anlamayacağı gibi bir anlam vardır. Yani önce kitaba bakarsan sünnete hiç başvurmazsın ve birçok belaya düşersin. Yani pek çok haram helal, helali haram yaparsın. Bu ise kitap ve sünnetin arasını ayırmaktır ve bir Müslüman bunu söyleyemez. Farz olan kitap ile sünnete birlikte bakmak ve bunların arasını ayırmamaktır. Çünkü sünnet Kur'an'ın mücmeliğini beyan eder. Yani onun kapalı, özet olarak bildirdiği yerleri tafsilatıyla açıklar. Mutlakını takyid eder. Yani herhangi bir kayda veya şarta bağlanmamış mutlak ifadelerini belli kayıtla, şartla sınırlayabilir. Ve umumunu tahsis eder. Kur'an'da umum gelen bir ifadeyi sünnet sınırlar. Nitekim bu husus malumdur diyor. Ukbe bin Amir el-Cüheni radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin helaki kitap ve süt hakkında olacaktır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü kitap ve süt nedir? Şöyle buyurdu. Kur'an'ı öğrenirler ve Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden başkasıyla onu yorumlarlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin muradını dışında bir manada yorumlarlar. Yani sünnetten başkasıyla yorumlarlar. Kur'an'ı Allah'ın indirdiği zikir olan sünnetten başka bir şeyle yorumlarlar. Sütü severler, cemaatleri ve cumaları terk ederek bedevileşirler. Yani iki türlü sapmanın olacağını bildiriyor. Yani ilim ehli katında Allah'ın kitabını Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle tefsir etme. Avam halkla da dünyaya olan sevgiden dolayı cemaati, cemaatle cumaları, namazı terk etme, bedevileşme, köylere çekilme bunun baş göstereceğini bildiriyor. İbn Abdilber bu hadis için şu başlığı koymuştur. Sünneti bilmeden Kur'an'ı yorumlayan veya düşünen kimse hakkında. Yani bu hadisin bu konuda vardı olduğunu söylüyor. Sonra bu başlığın altında şöyle der. Bid'at ehli sünnetlerden uzaklaşma konusunda birleşmişler ve kitabı sünnetin açıkladığından başka şekilde yorumlamışlardır. Böylece hem sapmış hem de saptırmışlardır. Başarısızlıktan Allah'a sığınırız. Ondan başarı ve korunma dileriz. Şeyh Elbani Rahimullah der ki, Allah Teala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyurduğu şu ayeti görmezden gelmeleri onların sapıklıklarındandır. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklasın diye zikri indirdik. Nahl Suresi 44. ayet. Bakın bu ayet oldukça önemli bir ayet. Sünnetin vahiy olması noktasında. Sana zikri indirdik ki, yani sana sünneti indirdik ki demektir. Buradaki zikirle kastedilen sünnet. Sana zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini, yani indirilen Kur'an'ı bu zikirle, bu sünnet ile açıklayasın. Kur'an'ı sünnet ile açıklayasın diye zikri indirdik. Dolayısıyla zikri biz indirdik. Onun koruyucusu da biziz. Ayetinde geçen zikir bu zikirdir. Sünnettir yani. Ondan sonra eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yine bu sünnettir. Kitap ve sünnet. Nitekim Ömer bin Hattab radıyallahu anh ne diyordu? Size kitap ve sünnetin müteşabih, Kur'an'ın müteşabihleri hakkında sizinle tartışacak birileri ile karşılaşacaksınız. Onların yakalarından tutun ve sünneti bilenlere götürün. Çünkü sünneti bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir diyor. Allah'ın kitabını en iyi bilenler sünneti bilenlerdir. Peki ya sünneti oradan kaldırırsak? sünnet ortadan kaldırırsak. Bugün böyle iddialar çokça yaygınlaştığı için, yani sünnetin bağlayıcılığını inkar eden, bunun vahiy olduğunu kabul etmeyen ve Kur'an'a bağımsız anlayışlarıyla muhatap olup bununla kendilerince bir takım hüküm çıkarmaya çalışan, bunun akabinde namazı inkar eden, işte Kabe'ye yönelmeyi inkar eden değişik değişik insanlar türedi. Bakın, sünnet inkarcılarının ortaya koydukları şeylere bakın. Yüzlerce çeşit. Bazen tek bir ayet hakkında. Mesela mealcilerinden birisiyle konuşmam esnasında dedim ki, o diyor, işte kendilerine apaçık beyinat geldikten sonra sapanlar diyor. İşte Kur'an geldikten sonra Kur'an'dan başka sünnet gibi şeylere tutunanlardır falan filan dedi. Dedim, bu beyinat Kur'an ise, sadece Kur'an ise, buyur dedim seninle şu ayeti bir inceleyelim. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 6. ayetinde namaza kalktığınız zaman diyor ve abdesti tarif ediyor. İşte ellerinizi yıkayın, kollarınızı, yüzlerinizi, ayaklarınızı bu şekilde söylüyor. Şimdi dedim sen her namaza kalktığında abdest alıyor musun dedim. Yok dedi. Dedim. Yani bu kitap ben anlıyorum ki bu ayet ne diyor? Her namaza kalktığın zaman diyor. Ve ben bu ayetten her namaza kalktığımda ister abdest olayım ister abdestsiz olayım fark etmez. Yani farzı kıldın sünnet kılacaksın. Nafile kılacaksın. Onun için de ayrıca abdest almanı gerektirmiyorum bu kabil. Yok dedi öyle bir şey gerektirmiyor. Tamam. Bak sen ile ben bir ayet hakkında anlaşamadık. Demek ki senin beyinat dediğin şey burada ihtilafı gidermiyor. Ama sünnete baktığımızda o kendisi söyledi. Ama ben Kur'an'a uygun sünneti kabul ederim dedi. Hangi sünnetmiş o dedim. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestle her namazı kılmaz. Dedim bak bu Kur'an'a aykırı. Bu Kur'an'a aykırı. Şu lafza aykırı. Her namaza kalktığında diyor. Kur'an'a aykırı bir şeyle. Demek ki sünnet asıl beyinat ile kastedilen sünnettir. Bak ihtilaf ortadan kaldırıyor. Bunun gibi yüzlerce mesele. Mesela balık yemek. Balık yeme meselesini gündeme getirdiğinizde yiyor musunuz balık? Tabii ki. Neden? İşte Allah size deniz avlarını helal kıldık diyor ayette diyor. Hadi onlar deniz balıkları. Göl balıklarını ne yapacaksın? Havuz balıklarını ne yapacaksın? Alabalıklar, tatlı su alabalıkları mesela. Bunlar deniz ürünü değil. Haram mı kılacaksın? Bak ittiba tevhidi nasıl sarsılıyor. Allah'ın Resulü ile getirdiği dinden başka haramlar, helaller bakın böyle böyle bizim aramızda kaim oluyor insan aklıyla. Ondan sonra bakın geçen hafta bunun örneğini vermiştik. Şeytan ne demişti müşriklere? Onlara böyle vahyetmişti, vesvese vermişti. Diyordu ki Allah Azze ve Celle En'am suresi 21. ayetinde şeytan dostlarına bu şekilde vesvese verir. Eğer onlara itaat ederseniz siz de onlar gibi müşriklerden olursunuz. Onların verdiği şirk düşüncesi şuydu. Şeytanın verdiği vesvese şuydu. Siz kendi öldürdüklerinizi helal kılıyorsunuz. Allah'ın öldürdüklerini haram öyle mi? Şeytan böyle vesvese veriyor. Kendi öldürdüğümüz boğazlayarak kestiğimiz hayvanlar. Allah'ın öldürdükleri eceliyle ölmüş hayvanlar. Eceliyle ölen hayvan leştir, Allah'ın öldürdüğü. Bizim boğazladıklarımız ise helaldir. Bak şeytan bunun gibi şeyleri akıl oyunlarıyla ne yapmış? Kullanmış. Peki bu şirkten kurtulan kimler? Kitaba ve sünnete tabi olanlar. Aklı terk edip kitaba ve sünnete tabi olanlardır. Allah Azze ve Celle cümlemizin yardımcısı olsun ve hevalarımız bize aksini süslese dahi gönderdiği dine tam anlamıyla teslim olan kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve tuğbi ileyk. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir soru var mı? Onunla ilgili.